Ayrım 24.
Pire çıkmışlar. Pir onlara demiş ki, ne için geldiğinizi biliyorum. Sultan Murad'a söyleyin, kim oluyor da babasının, dedelerinin yüz sürdüğü ocaktan yüz çeviriyor? Vezirler bu sözler, bu keramet üstüne şaşıp kalmışlar, dönüp padişaha gelmişler. İşte padişahımız, hal keyfiyet böyle böyle demişler. Sultan Murat'tır, azgın mı azgındır. Ben de onun üstüne ordu çekerim demiş. Varın söyleyin, pir midir nedir ona? Vezirler daha son kapıda niyaza durmuşlarken pir gülmüş, gencecik de bir adammış. Söyleyin Sultan Murad'a, ne kadar ordusu varsa çeksin gelsin ocağımız üstüne demiş. Onu çok deneyen oldu, hiçbirisi de iflah olmadı. Padişahtır, öfkelenmiş, yeri göğü inletmiş. Bağdat ordusunu çevirmiş 40 göz ocağının üstüne. O gün gökyüzünden bir tufan boşanmış. Nuh tufanı yanında yaz yağmuru gibi kalır. Aman padişahım, yaman padişahım. Padişahtır gittikçe öfkeleniyor, yağmur dinmedikçe kuduruyormuş. Sonunda bir sabah yağmur durmuş, ordu da 40 göz pirinin üstüne harekete başlamış. Uzun bir ova geçmişler, karşılarına görkemli bir dağ çıkmış. Alakarlı, sivri başlı, güzel, ceren gibi süzülen bir dağ. Vezirler bu dağı aşarsa 40 göz ocağı onun arkasında demede olsunlar. Dağ bir gürlemiş, bir gürlemiş, ovaya aşağı ateşler saçarak yürümeye başlamış. Padişahtır bunu görünce yere kapanmış. 40 gözün piri ben ettim sen etme demiş. Tam bu sırada da ak bir güvercin önüne konmuş. Dağ durunca güvercin de uçmuş gitmiş. Ordu dönsün Diyarbakır'a, ben tek başıma 40 göz ocağına gidiyorum demiş padişah. Tebdili kıyafet olaraktan yanında serasker'i, sevdiği vezirleri 40 göz ocağının yoluna düşmüşler. Onlar ocağın aşağısına gelince bir çatırtıdır almış dünyayı. Bir de gözlerini açıp bakmışlar ki yer gök, dağlar, taşlar, kayalar mavi çiçeğe durmuş. Padişahtır atından inip yukarı doğru akan sudan abdest almış. Ardından da yere kapanıp 3 kez toprağı öpmüş. Dış kapıya kadar 7 kez aynı şeyi yapmış. O kapının önüne varınca kapı kendiliğinden açılmış. Murat'tır hemen niyaza durmuş. 2., 3. kapıda da aynı işi yapmış. 40 göz ocağı piri, ya Sultan Murat kalk ayağa, sen gel şu yanımdan otur. Vezirlerin de dışarıda oldukları yerde kalsınlar. Sultan Murat, ben tebdil bir adamım, sen nasıl oldu da benim sultan olduğumu bilebildin diye soramamış. Ne kadar da gençmişsin pirim, daha bıyıkların yeni terlemiş diyememiş. Bağdat'ı fethetmek sana nasip olmuştur Sultan Murat, ne mutlu sana. Sağ ol pirim diye Sultan Murat bir daha toprağı öpmüş. Yalnız sana bir diyeceğim var. Bu dediğimden dışarı çıkarsan olmaz. Bu gece burada kalacaksın, yarın sabah erken yola düşeceksin. Şu aşağıda Çukurova'da Karaburçlu köyünde bir dul kadının oğlu vardır. Osman adında, daha bıyığı terlememiş. İşte sen bu Osman'ı alacak orduna katacaksın. Osman sana karşıdır, dağlarda gezer, zenginden alır fıkaraya verir. Dertlilere derman, çaresizlere güman olur. Bağdat zulüm elindeymiş. Fakir fıkara kan ağlıyormuş. Osman'ı alıp da orduna katmazsan Bağdat'ı zulüm elinden kurtaramazsın. Padişah, ben nerede bulabilirim ki dağlarda gezen asi bir Osman'ı? Ben onu aramaya gitmesem olmaz mı diye ricada bulunmuş. Sen gitme demiş pir de, ben onu sana gönderirim. Sonra pir durmuş, padişahın gözlerinin içine dikmiş gözlerini. Gözleri öylesine etkiliymiş ki padişah gözlerini ondan kaçırmasa, gözleri onun şavkından yanıp kör olacakmış. Vezirler vüzeralarda gelmişler pirin huzuruna. Bu anda da dağdan çangal boynuzlu bir kırmızı geyik inmiş. 40 gözün piri, sizin bu akşamki kısmetiniz buymuş. Bağdat seferinin de kurbanıdır bu. Hoş kurbandır, kendi gelendir, gönüllüdür. Murat kendi eliyle kesecektir diye buyurmuş. Geyiktir, kendiliğinden yere yatmış. Murat geyiğin boynuna çalmış bıçağı. Başı bedenden ayırmış ya, bir damla kan akmamış. Geyiği avlunun ortasına yanan köz harmanında kebap edip yemişler. Padişah padişahken bile ömründe böylesine lezzetli, tekmil dağların çiçeklerinin rayihasını taşıyan bir et yememişmiş. O gece orada kuru yerde közlerin yöresinde uyumuşlar. Orada uyuyanlar, kuş tüyü, kutlu yataklarda uyuyanlar, böylesine tatlı bir uykuyu şimdiye kadar hiç uyumamışlar. Sabah erkenden tan yerleri ışırken geyik sürüleri gelmiş her günkü gibi. Bacılar onları sağıp padişaha sıcak sıcak ikram etmişler. Hiç kimse ömründe insanı böylesine esrikleştirip sevinçten uçuran bir içkiyi içmemişmiş. Padişahtır düşünmüş. Böyle koskocaman ülkelerin dünyanın tek padişahı olacağıma bu ocakta hizmetkar olsam daha iyi olmaz mıydı? Hey koca Allah'ım demiş. Gözlerinden kanlı yaşlar dökerek kaderdir başımızdaki, yazgıdır alnımızdaki diyerek yola revan olmuş. Gelmişler Diyarbakır'a. Onlar Diyarbakır'a ulaşamadan 3 gün önce Osman Diyarbakır'a varmış. Osman'ı görünce vezirler dudak bükmüşler. Bu bir çocuk, ne kadar da genç padişahım demişler. Biz bu yığı tarak tutmayanı nasıl orduya alır da Bağdat'a götürürüz? Osman'dır, bana bir tarak verin demiş. Tarağı alınca üst dudağının üstüne saplamış. Tarak tutuyor gördünüz ya diye gülmüş. Padişah onu orada iki gözlerinden öpmüş. Bağdat'a vasıl olmuşlar böylece. Savaşta Bağdat kapısında başlamış. Osman'ın adı orduda genç Osman olmuş ve ordunun önünde yayından atılmış bir ok gibi savaşmış. Surların hendeğini ilk atlayan, kalenin kapısını ilk açan o olmuş. Kır atının üstünde durmadan, usanmadan kılıç sallamış. Bir öğle vakti de güneş Bağdat çarşısını yakarken savaş kızışmış, kanlar ortalığa saçılırken bir kılıç gelmiş, genç Osman'ın başını koparmış. Genç Osman'dır, eğilmiş başını yerden almış, kellesi kucağında 3 gün savaşmış. Onu böyle görenler, dost düşman korku içinde kaçışmışlar. Sonunda Bağdat düşmüş, padişah kelle kucağına dövüşen genç Osman'ı 3 gün Bağdat kalesinin burçlarından seyretmiş. Savaş kesilince bulun bana genç Osman'ı demiş. Aramışlar, taramışlar, ne genç Osman'ı ne de onun atını bulabilmişler. Yalnız onun kellesinin düştüğü yerde rayihası dünyayı tutan her gün bir başka cins gülün açtığını görmüşler. O güller bugün de orada genç Osman'ın kellesinin düştüğü yerde her sabah gün doğarken açarmış. Kıyamete kadar da açacakmış Bağdat'ın ortasında. Genç Osman Bağdat düşer düşmez kellesi kucağında yola düzülmüş. Doğru 40 göz ocağına gelmiş, kapıda durmuş, öyle atın üstünde dimdik. Kellesi yokmuş ki niyaza dursun. O da öyle durmuş, orada kalmış. Bu sırada pir işi anlamış, dışarıya çıkmış. Gazan mübarek olsun genç Osman demiş. Var git yoluna. Bundan sonra bu ocak senin yüzü suyun hürmetine kan ocağı olacaktır. Ölümcül yaralılar, can çekişenler bile gelse sağalıp gideceklerdir. Genç Osman bu sözler üstüne atını üzengilemiş. 40 göz ocağının kapısından fırlamış çıkmış. Şu yüce dağların mor dumanına karışmış gitmiş. İşte o gün bugündür genç Osman'ın kır atı bu dağlarda dolanır durur derler. Burası mı diye sordu Hüve Ana yanda yürüyen delikanlıya. 40 gözün ocağına geldik değil mi? Geliyoruz ana, işte şu yukarıdaki tepeden parlayan ev dedi delikanlı. Apak çakmak taşından keskin kayalıkların arasından yukarıya çıkıyorlardı. Yokuş çok dikti ve altındaki at güçlü olmasına karşın kendini zorluyordu. Hürü ananın gözleri yöreyi bir alıcı kuş gözleri gibi tarıyor, kayalıkları yarmış çıkmış mavi güz çiğdemlerini arıyordu. Buralarda bu kayaları çatır çatır yararak çıkan mavi çiçekler o kadar üst üste olurlardı ki taşlar, kayalar çiçeklerden gözükmezdi. Bu kayaları çatlatıp çıkan çiçekler nerede diye yandaki delikanlıya düş kırıklığına uğramış bir sesle sordu Hürü ana. Ben öyle çiçek miçek görmedim ana, hiç. Buraya kaç yıldır gelir gidersin? Kendimi bildim bileli. Kayaları, işte şu kayaları çatlatıp çıkan hiçbir tane bile mavi çiçek görmedin mi? Delikanlı boynunu büktü. Görmedi bana. Allah Allah diye boyun kıvırdı Hürana. Demek eskiler yalan söylemişler bize. Yok ana yok diye telaşlandı delikanlı. Eskiler yalan söylememişler. O çiçekleri var ya yalnız iyi kimseler görürlermiş. Şimdi bile o çiçeklerle sıvalıdır şu ak kayalar. Üstelik de masmavidirler. Biz onları görmüyoruz. Ha. Yandaki su köpürerek akıyordu keskin kayaların aralarından, üstlerinden. Su aşağı doğru ak köpükler fışkırtarak uçuyordu. Bu doğru diye sevindi Hürü. Yukarıdaki damın üstüne baktı. Acaba damın üstünde ak bir bulut salınıp duruyor muydu? Damın üstünde öyle salınıp duran bir bulut yoktu ama arkadaki dağın sivri doruğunun sol yanında mavi, duru, ışıklı göğe yapışmış gibi duran küçücük bir ak bulut vardı. Hürü ana buna da sevindi. Demek dedi içinden fıkara küçük bulutçuk burada dura dura yorulmuş da oraya azıcık yorluk çıkarmaya gitmiş. Hürü ana yanında soluk soluğa yokuş çıkan delikanlıya şu bulut diye gösterdi dağın doruğundaki küçük bulutu. 40 göz ocağının bulutu değil mi? Ne demeye başını almış da o dağa çekilmiş gitmiş, yorgun mu, küskün mü? Soluk soluğa yokuşu tırmanan delikanlı güldü. Bulut küser mi ana, kime küsecek o bulut? Küser diye çıkıştı Hürü ana. Neden küsmesin? Uçmasını biliyor da orada çakılıp kıpırdamadan durmasını biliyor da küsmesini neden bilmeyecekmiş? Delikanlı Hürü ananın bu kadar öfkeleneceğini bilememiş gülmüştü. Güldüğüne pişman, ben ne bileyim Hürü ana, belki de küsmüştür dedi. Küsmüştür diye kestirdi attı Hürü. Bu 40 göz ocağını gözü hiç tutmamıştı. Böyle mi olurmuş 40 gözün ocağı diye öfkesini sürdürüyordu. Bulut küsmüş gitmiş, orada dağın doruğunda duruyor. Ne sarı çiğdem var ne de mavi kayaları çatlatıp çıkan. O kümbet nerede acaba o kümbet? Şu dama da bak, bizim fıkara Kel Ali'nin damı da bundan iyi. Biraz yukarıya çıkınca kayalıkların aralarındaki topraklardan fışkırıp masmavi ortalığa serilmiş mavi güz çiğdemlerini görünce neredeyse sevincinden kanatlanıp uçacaktı. Gördüm, gördüm çocuklar diye bağırdı. Mavi güz çiğdemleri bakın serilmiş yatmışlar toprağa çimen gibi. Gördüm dedi deminki konuşan delikanlı. Öte baştaki delikanlı hiç konuşmuyor, başını önüne eğmiş düşünüyordu. Demek kayalıklarda da var. Olmaz olur mu? Var dedi delikanlı, keskin bir imanla. Yukarıda ulu ağaçların altında kümbeti görünce biraz daha sevindi Hürrem'e. İmansızlığından, güvensizliğinden dolayı da kendi kendine kızdı. Bu kümbet her gece sabaha kadar yöresine inen 1.000 tane yıldızla birlikte sabahlara kadar dönermiş değil mi? Delikanlı bir tuhaf korkuyla baktı Hürrem'e. 1.000 yıldızla birlikte her gece gökten inene şuraya. Kubbenin yöresini gösterdi Hürrem. Yıldızlar sabaha karşı dönerler dönerler. Sabah olunca şu suyun içine girerler. Suyu, kayaları, göğü, bütün dünyayı keskin ışıtarak ta Çukurova'ya kadar ormanları, dağları, geçtiği yerleri aydınlığa boğarak akarlarmış. Hürriyan'a gene kızmış, işkillenmişti. Sen duymadın mı bütün bunları? Duydum, duydum diye çabuk konuştu delikanlı. Dünyayı, ormanı, çiçekleri ışığa boğarak akarlarmış. Ocağın kapısına kadar durum iyi gitti. Kümbet, ağaçlar küsmüş, bulut, mavi çiçekler, her şey, o kendinin sandığı gibi görkemli değilse de, gene de her şey yerli yerindeydi. Ama topraklamın karşısına varıp durunca bütün sevinci kursağında kaldı. Düş kırıklığından da öte bir karamsarlığa düştü. Damın önünde bir uyuz köpek yatıyor, köy evlerinin avlusu gibi ocağın avlusunda da tavuklar eşiniyorlardı. Ortalıkta ne üç kapı vardı ne de bir kapı. Yandaki büyük kemerin yarısı çökmüştü. Herhalde kapının birisi bu olacak diye içinden geçirdi Hürü. Damın sol üst başındaki gene yer yer yıkılmış geniş bir örenin içinde de gübre, kül, moloz tepecikleri gözüküyor. Kül yığınını yarmış çıkmış uzun bir mor çiçeğin yöresinde de bir kuş kadar büyük mavi bir kelebek geniş kanatlarını açıp kapatarak dolaşıyordu. O kadar bozulmuştu ki Hürü ana kelebeğe bile aldırmadı. Hiçbir şeye değil de bu kutsal ocağın kapısındaki uyuz köpekle tavuklara çok bozulmuş, atın üstünde ineyim mi döneyim mi diye ikircik geçirmeye başlamış, orada öylece durup kalmıştı. Ocağın kapısıyla ancak bir çocuk girecek kadar geniş olan penceresi de kapalıydı. Ortalıkta da hiçbir adam yoktu. Kırk gözün ocağı burası mı diye kırılmış ölümcül bir sesle sordu Hürrem'e. Burası. Hürriyana yorgun, bitkin, atın boynuna doğru uzanmış, kanı çekilmiş, dizgin elinden düşmüş, orada yıkık kapı kemerinin karşısında durmuş kalmıştı. Delikanlılar da aşağıda, başları önlerinde, kemerin bir büyük taşının yanında dikilmişlerdi. Ne onu konuşuyor ne de ötekiler bir şey söylüyorlardı. Aralarındaki sessizlik çok uzun sürdü. Neden sonradır ki delikanlılar Hürriyana'nın sesiyle irkildiler? Geliyor, geliyor, dağın üstündeki bulut bu yana geliyor. Başlarını kaldırdılar ki doruktaki küçük bulut bu yana geliyor. Hürü ana hemen attan indi. Yıkık kemerin ortasını, burası eşiktir diye şavullayıp eğildi öptü. Delikanlılar da atı yandaki ağaca bağladıktan sonra onun gibi yaptılar. Hürü ana ağır, temkinli yürüyordu. Avlunun ortasına gelince burada da eğilip bir aktaşı öptü. Açık kapıdan içeriye baktı. İçerisi karanlıktı. Delikanlılar kapıda kalmışlardı. Bir adımda geniş taş eşiği geçti. Karşısına çok uzun boylu, sarışın, sarkık bıyıklı, el dokuması bir kahverengi yün şalvar giymiş, bacaklarına da işlemeli dizleme bir çorap çekmiş genç bir adam çıktı. ''Buyur hatun!'' diye incelikle saygıyla onun önüne düştü. Büyük bir oda geçtiler, burası daha aydınlıktı. Yere tahtaların üstüne nakışlı keçeler sermişlerdi. Bir oda daha geçtiler, Hürü ananın gözlerine burada çok büyük, her yanı tahta işlemeli bir ocak ilişti. Ocakta yanmamış iri kütükler. Üçüncü oda apaydınlıktı. Dört yanı da apak, turuncu işlemeli patiska örtülerle kaplanmış, sedirlerle çevrilmişti. Uzun odanın köşesindeki gene büyük ceviz ağacından oymalarla süslenmiş ocağın sağ yanındaki döşeye serilmiş postun üstünde, ilk bakışta Anacık Sultan olduğu anlaşılan bir kadın bağdaş kurmuş oturuyordu. Hürü ana onun önüne vardı, durdu. Sonra da hemen sağ dizini yere koyup niyaza vardı. Anacık Sultan'ın eline yapışıp öptü. Anacık Sultan onu elinden tuttu, kaldırdı, sağ yanına oturttu. İri, güzel, çimen yeşili, içinde mavi kıvılcımlar çakan gözlerini sevgiyle Hürü Ana'ya çevirip, ''Hoş geldin Hürü Hatun'' dedi okşayan sıcak candan bir sesle. Hoş gelip safalar getirmişsin sen 40 gözün kutlu ocağına. Hiç üzülme, senin oğlun İnce Mehmet o yaralardan ölmeyip kurtulacaktır. Hürri ananın gözleri parladı. Yüzü allak bullak oldu, ne yapacağını şaşırdı. Konuşmak istedi, konuşamadı. O anda da onun eline sarılmak geldi aklına. Anacık sultanın bir elini bırakıp birini öpüyor, bir elini bırakıp öbürünü öpüyordu. Sonunda dili çözülüp konuşabildi. Hürü, senin o kerametli dillerine kurban olsun. Hürü, senin o bastığın kutlu toprağa hayran olsun. Yarın sabah erkenden seninle yola düşeceğiz. Ben şimdi haber salarım Battal'a, Sarı Keçili Obası'na. İnce Mehmet'i onlar Kızıl Kartallı'ya indirirler. Ben de onun yaralarına bakarım. Hürü, senin o kutlu tabanlarının altını öpsün. Anacık Sultan alçak gönüllü gülümsüyor, sağ eliyle usul usul onun omuzlarını sıvazlıyordu. Hürü ana da artık susmuş, konuşamıyor. Onun apak saçlarına, ince çenesine, sevgi kıvılcımları kaynaşan gözlerine, uzun kuğu boynuna, çıkık elmacık kemikli değirmi nurlu yüzüne, gözleri yaş içinde kalmış hayranlıkla bakıyordu. Eğer o az önceki genç adam bir gümüş tepsinin içinde tüten, kokusu bütün odayı birden saran kahvelerle gelmemiş olsaydı, Hürü ana daha ona öyle lalü epken bakıp kalacaktı. Kahveyi alan Hürü titreyerek bir fincanı dudaklarına götürüyor, bir odayı seyrediyordu. Karşı duvarda uzun, belki de 3 kulaç bir ak ipekten bayrak asılıydı. Bayrağın üst köşesine bir taç işlenmişti 2 el büyüklüğünde. Tacın altından da öteki uca kadar yeşil bir yazı yazılmıştı. Arap yazısıyla. Bayrağın sağ yanında altın ışıltılı bir Kur'an duruyordu. Sonra duvarlara boylu boyunca yıldızlı bir tuhaf hiç görülmemiş kara çerçeveli hatlar, sedefli sazlar, fil dişi gümüş altın kakmalı tefler, keşküller, altın yaldızlı teberler sıralanmışlardı. Ocağın öbür yanındaki duvarının ortasına da tek başına murassa bir kılıç konmuştu. Yerdeki kilimler çok eskiydi ya, renkleri baş döndürücü bir güzellikteydi. İnce Mehmet'i gördün mü Hürri Hatun? Gördüm anacık sultan, çok yanıyordu, kendinde değildi. Benim şu 2 gözüm kör olsun da önüme aksın anacık sultan. Ben ona 3 tane çorap örmüştüm, veremedim. İncir kurutmuş, delice koyaktan nar devşirmiştim, yediremedim. Yakında yedirirsin. Hürri yavaş yavaş kendini toparlıyor, yüzü açılıyor, ellerindeki titreme duruyordu. Artık düşünebiliyordu da. Beni şimdiye kadar ne duydu ne de gördü anacık sultan. Öyleyse benim ben olduğumu ne bildi? İnce Mehmet için geldiğimi bir yerden duymuş olamaz. Kimse bilmiyordu ki. Kapı da kendiliğinden nasıl açıldı ben kapıya gelir gelmez? Anacık sultan yumuşak, iyilik dolu öyle durmadan incecik gülümsüyordu. 99'luk içi altın çekirdekli uzun kara taneli tesbihini toparlayıp yana koydu. Ayağa kalktı. Otururken heybetli görünüyordu. Oysa ufacık tefecik bir kadınmış. Hürri ana bu işe şaştı kaldı. O önde, Hürri ana arkada dışarıya çıktılar. Dışarıda büyük bahçe gibi bir yerde mezarlar vardı. Mezar taşları bir tuhaf, sert, mor taşlardandı. Düzgünceydi taşlarda. Ama hiçbir mezar taşının üstünde ne bir yazı ne de bir işaret gözüküyordu. Bahçenin gün batı ucunda başka uzun bir dam daha vardı. Ve damın önünde dalları bütün yapıyı örtmüş ulu ceviz ağaçları yükseliyordu. Ceviz ağaçlarının oraya gittiler. Onlar daha kapıya varmadan evden kadınlı erkekli bir sürü kalabalık çıkıp Hürri anaya hoş geldin dediler. Bunlar 40 göz ocağının bekçisi Mülayim Baba'nın çocuklarıydılar. Mülayim Baba tam 89 yaşındayken anacık sultana gelmiş, ya 40 gözün anası demiş, bana destur, benim artık gitmek zamanım geldi, ben gidiyorum. O da var git Mülayim Baba diye onu uğurlamış. Mülayim Baba da asasına dayana dayana dağların yücesine doğru yürümüş. Onu geçen yıl aksakalı dizlerinde bir dağın yücesinde asasına dayanmış, bir geyik sürüsüne çobanlık ederken görmüşler. O tam bu ocağa 75 yıl hizmet etmiş bir kişidir. Başka türlüsü de nasıl olurdu zaten? O da Yunus gibi bu ocağa eğri odun bile sokmayan bir kişiydi. Ona da neden odunlarının hepsi ok gibi doğru diye soruyorlardı. O da bu ocağa odunun bile eğrisi giremez karşılığını veriyordu gülerek. Mülayim babadan 6 çocuk, sayısız torun ve kendi eliyle diktiği bu ceviz ağaçları kalmıştı. Dağın yamacına büyük düz bir taşın üstüne gelip durdular. Aşağısı baş döndürücü, uçsuz, bucaksız, dibi başı olmayan bir derinlikte ve bir ulu kuyu gibi ormanlar dağların ortasındaki çok aşağılarda kalan düzlüğe kadar iniyor, yamaçlarda düzlükte sararmış, kızarmış, koyu yeşilde sallanan ağaçların üstünde bir altın tozu fırtınası eser gibi oluyor, kırmızı, sarı, altın tozları ormanın üstünü savruluyor, karşı yüce dağa kadar hortumlarda dönerek çıkıyordu. Sonbahar ormanı uğulduyordu derinden, dağları belli belirsiz sallayarak. Aktaş'ın üstüne karşı karşıya oturdular. Anacık Sultan birdenbire Hürri Ana'ya sordu. Bu akşam geyikleri bekliyorsun değil mi? Bekliyorum dedi Hürri Ana hiç şaşmamış. Geyikler gelecekler, kapıya duracaklar. Biz de gidip onların sütünü sağacağız. Sabah olup da tan yerleri ışıyınca geyikler dağlarına çekilip gidecekler. Onların aralarından bir geyik, biz onu keselim de yiyelim diye kapıda kalacak, öyle mi? Kalacak dedi Hürri Ana. Bunu ne diye soruyordu ki Anacık Sultan? Bunda ne olağanüstülük vardı ki? Geyikler bu kapıya uğramayalı 100 yıl oldu. Uğramasınlar diye öfkelendi Hürri Ana. Uğramasınlar. Hürrice senin kutluca ocağının taşına bile kurban olsun. Her yıl Köroğlu'nun kırklara karışmış ölümsüz kıratı bir bahar gününde genç tüyleri yıldırdayarak gelir bu kapıda dururdu. O da geyikler gittikten sonra gelmez oldu. Diyorlar ki kırat dünyanın bir köşesinde iyilik, kardeşlik, eşitlik, özgürlük için hala savaştaymış. Hazreti Ali'nin Düldül adı da Kaf dağlarından ötede bir yerde savaştaymış. O da bu kapıyı bilmiyor 100 yıldır. Yalnız genç Osman'ın Arapat'ı üstünde kellesi kucağındaki binicisiyle buralarda, şu aşağıdaki ormanda, o dağ senin, bu dağ benim dolaşıyormuş. Geçen yıl bir çoban bir mağaranın kapısında görmüş, kesik başlı genç adam daha kanlı kılıcını elinde tutuyormuş. O da uğramayalı çok oldu 40 göz ocağına. Hürrice senin güzel kerametine, tatlı dillerine hayran olsun. Varsın gelmesinler, bir gün gelir yorulurlar, ocaklarına gene düşerler. Gün battı, dağların dibine ağır taş gibi bir karanlık çöktü. Ormanın üstünde savrulan altın tozu gidip ortadan silindi gitti. Yalnız karşıki dağın doruğu bu çöken karanlık içinde altınla kaplanmışçasına gözleri yakan bir parıltı içinde kalıp balkımasını sürdürdü. Anacık Sultan ayağa kalkarken yüce dağın ışık içindeki keskin doruğunu gösterdi. İşte bir bu kaldı bu ocağı eskilerden. Her şey bitti. İşte bu dağın doruğu uzun bir süre böyle dünyayı karanlık basmışken yalp yalp eder durur. Kayalar da çatırdamıyor, mavi çiçekler de çıkmıyor, sular da ters akmıyor diye yakındı Anacık Sultan. Kimseye inandıramıyorum bu ocağın kerametinin kalmadığını. Hürri Ana ona gittikçe öfkeleniyordu. Elini sertçe bir ışık yalımı içinde kalmış yanan doruğa uzattı. Ya bu ne Anacık Sultan? Hürrice senin ala gözlerine kurban. Elimizde bir ok aldı Hürri Hatun. Bu ocaktan bir ok aldı. Fitne ficurla dolmuş bu dünyaya. Fıkara 40 göz ocağının gücü yeter mi? Bir gün gelecek yetecek dedi Hürri Ana bütün imanı güveniyle. İçeriye girdiler. Anacık Sultan onu büyük bir odaya aldı. Odayı eski mavi karpuzlu bir gaz lambası ışıtıyordu. Odada küçük testiler, hızbanlar, küpler, tuhaf renk renk şişeler raflara yan yana dizilmişlerdi. İşte yarın İnce Mehmet'i iyi edecek ilaçlar bunların arasındaydı. İşte bu ocakta tam 1000 yıldır bu ilaçlardan kaynatılırdı.